You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Avustralya'nın en çok aranan terör zanlılarından Neil Parakeş'in davası dün kiliste görüldü ve biz de yurthaberler.net haber sitesinden gazeteci Murat Güreş'i aradık. Kendisinden bilgi alacağız mahkemeyle ilgili. Murat Bey merhaba, gecenin çok geç bir saati biliyorum, bizi beklediğiniz için merhaba, öncelikle evet. Size teşekkür etmek istiyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Bize önce davayı anlatın, nasıl geçti? Siz davayı hem uzun süredir takip ediyorsunuz hem de dün davadaydınız. Nasıl geçti dava? Parakeş kendini savundu mu?
Evet, beklentilerimizin aksine, tüm geçmiş davalarda, iade davasında olduğunun aksine Parakeş ilk defa kendisini sözlü olarak savundu. Enteresan şeyler söyledi. Aslında Suriye'ye ilk gittiğinde işiyle katılmadığını, Ahrar-ı-Şam denilen örgütün içinde olduğunu, bu örgütten IŞİD'e doğru evrildiğini anlattı. Mahkeme heyeti değişmişti. Türkiye'de yaz kararnameleriyle her yıl hakimlerin ve savcıların yerleri değişir. Belli süre görev yaptıktan sonra bir defa bu iade davasında kendisini yargılayan mahkeme heyetinin yerine bambaşka bir heyet vardı ama savcı aynıydı. Mahkeme başkanı dedi ki, konuşmak istiyor musun dedi. Bir önceki duruşmada dedi, konuşmadın, hala dedi aynı fikirde misin diye sordu. Parakeş dedi ki, ben geçen duruşmada konuşmuştum dedi. Beni dedi IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçluyorsunuz. Ben IŞİD üyesiydim ama onlardan ayrıldım. İslamiyet hakkında bir şeyler öğrenmek için katılmıştım ama kötü davranışlarını görünce o gruptan koptum çıktım dedi. Mahkeme başkanı tekrar sordu. Örgütte ne kadar kaldın, silahlı eğitim aldın mı, çatışmaya girdin mi dedi. Parakeş, örgütte 3 yıl kaldım, silahlı eğitim almadım. Zaten onlar da bunun için bizi zorlamıyorlardı. Sadece din eğitimi aldım, hiç silah kullanmadım, çatışma ya da savaşa girmedim dedi. Mahkeme heyetinin diğer üyeleri de dikkatle dinliyordu kendisini ve adeta çapraz sorgu şeklinde geçti duruşma. Heyetten bir hakim, Suriye'ye neden ve hangi yolları kullanarak gittin dedi. Ben de önce Avustralya'dan İstanbul'a uçakla geldim, oradan Hatay'a otobüsle gittim, taksiyle Reyhanlı'ya varıp oradan da Suriye'ye geçtim. Suriye'deki insanların yardıma ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyordum. Bunu birinin yapması lazımdı. O nedenle dedi, Suriye'de geldim dedi. Heyetteki üyelerden birisi uyardı, dedi ki, sen dedi yakalandığında verdiğin ifadede dedi, Kobani'de dedi, IŞİD saflarında PYD'ye karşı savaştığını anlatmışsın. Nedir bu durum dedi. Ben dedi yakalandığında çok korktum, baskı altındaydım. O dönemde kimliğimi gizleyerek o ifadeyi verdim. Zaten doğru bir ifade de değil dedi ve ilk yakalandığında zaten kimliğini inkar etmişti. İki kadın, iki erkekle birlikte yakalanmışlardı İnanlı köyüne giriş yaparken kilisten. O ifadesini bir anlamda reddetti. Dedi ki, mahkeme başkanı, işiyle nasıl temas kurdun, internetten mi gördün, nasıl gitmeye karar verdin dedi. Dedi ben Suriye'ye gittiğimde de Ahrar-ı-Şam örgütünün grubundaydım. Sonra IŞİD'den birileri geldi dedi, İngilizce konuşuyor dedi. Biz aynı dilde konuşuyoruz, daha rahat iletişim kurabiliriz. O yüzden bizimle olmanız daha sağlıklı olur diye propaganda yaptı dedi. Daha kolay iletişim sağlayacağımı düşündüğüm için ben dedi işine de doğru evrildim dedi. Hangi şehirlerde faaliyet gösterdiniz dedi mahkeme. İdlib, Rakka ve Musul'u işaret etti, oraları söyledi. Üst düzey IŞİD'lilerle dedi bir diyaloğun oldu mu diye sordu mahkeme başkanı. Hayır dedi, sadece askeri konumdaki üyelerle bir arada bulundum. Ben sadece medya işleriyle uğraşıyordum. Basit halk işleriyle uğraşıyordum. Halka yardım ediyordum.
Medya işleriyle uğraşıyorum dediğine göre oradan hareketle şunu sormak istiyorum. Avustralya'daki yaygın kanı Parakeş'in internet üzerinden Avustralyalı gençleri etkilediği yönünde. Bu nedenle zaten burada birkaç terör eylemi girişimi oldu. Bunlarla da suçlanıyor. Bunlarla ilgili hiç laf arasında ya da mahkeme heyetine sorduğu bir şey oldu mu?
Tabii ilerleyen mahkemedeki çapta sorgunun ilerleyen aşamalarında ona şey de soruldu. Senin dedi kod adın var mıydı dedi mahkeme başkanı. Evet dedi, kod adım dedi. Ebu Halit dedi dedi. Peki sen Avustralya'dan örgütü eleman temin etmeye çalıştın mı? Bunun için maaş alıyor muydun? Alıyor muydun diye sordu. Şunu dedi, onlar dedi yani IŞİD'den dolayı beni insanlara çağrı yapmam için zorladı. Böyle bir videom var ama ben bunun için maaş almadım dedi. yoktu. Ben geçmiş davalarda izlediğim için buradan edindiğim kanı şu yönleydi. Mahkeme gerçekten dosyaya yeni olmasına rağmen, heyet yeni olmasına rağmen iyi çalışmış gibi algıladım ben. Sorulan sorular gerçekten o düzeydeydi. Mesela dosyayı gösterdi. Dosyada Parakeş'in Kaleşnikov silahla çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Dedi ki yani sen dedi savaşmadığını söylüyorsun ama dedi eline silah almadığını söylüyorsun ama bak dedi dosyanın içerisinde dedi benim dedi silahla dedi Kaleşnikov dedi bir silahla dedi çekilmiş bir fotoğrafım var dedi. Gösterdi. Biz de gördük orada gazetecilik. Gerçekten böyle bir fotoğrafı var. Dedi ki biz dedi gittiğimde dedi işte bu tür fotoğraflar çekiliyordu dedi. Bir gruba dedi ait olmak istiyorsanız dedi bir silahla dedi bir fotoğraf vermeniz gerekiyor dedi. Ben de onun için dedi böyle bir fotoğraf çektirdim ama dedi o fotoğrafı dedi hiç kullanmadım. Hatta bizim grup dedi o fotoğrafı dedi IŞİD'e katılmamla alakalı dedi IŞİD'e gönderdi dedi. Ama dedi sadece fotoğraftan ibaret bir gruba girmek için böyle bir fotoğrafın olmalı bu gerekliydi. Ben silah kullanmadım sadece dedi o fotoğrafı dedi çektirdim dedi cevabı bu oldu. Son soru olarak mahkeme başkanı şunu sordu kendisine. Dedi ki senin dedi silahlı terör örgütü üyeliğini net olarak dedi kabul ediyor musun dedi. Evet dedi çok pişmanım dedi bunun için dedi. Örgüt dedi daha fazla onlarla birlikte olmak istemediğini duymuştu. Bu nedenle beni öldürmek istiyorlardı. Bu nedenle dedi ben dedi kaçtım dedi. Kaçarken dedi mahkeme sordu ki kadın vardı yanında dedi. Onların akıbetine başlıyordu. Onlar dedi ne oldu? Onlar dedi Ahrar-ı Şam'dan kocalarını tanıyordum dedi. Öyle geldiler benimle dedi. Ben dedi ben öldüreceklerini düşünüyordum ki birlikte olmak istemiyordum artık. O yüzden dedi ben dedi kaçtım dedi örgütten dedi. Mahkeme Parakeş'in verdiği tüm bu cevaplardan çok tatmin olmadı açıkçası. Dedi ki yani bu sorgulamanın ardından dedi 3 yıl boyunca dedi IŞİD'de kaldığını söylüyorsun ama dedi örgütle ilgili dedi bize bilgi vermiyorsun dedi. Organizasyon, kişiler, ne yaptın bununla alakalı dedi mahkememizi yazılı olarak bilgilendirirsen biz bunu değerlendiririz dedi. Bunun anlamı silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan bir ceza edilimden faydalandırılabileceği yönünde mesaj olarak algıladık. Yani bizi yazılı olarak kişiler, organizasyon, 3 yıl içinde ne yaptın, ne ettin bu konuda bilgilendirir misin dedi. Parakeş buna dedi tamam dedi yani. Olumlu karşıladı. Parakeş çok şeydi, üzgün ve ağlamakta bir büyük ifadesi vardı. 2 yılı aşkın süredir tutuklu, bitkin, yorulmuş, artık psikolojik olarak kötü bir insan görüntüsü verdi. Hatta gözleri doldu bir an, onu gördük ekranda. Olur dedi, yani burada örgütle ilgili bilgi vermesi, mahkeme heyetinin onu etkin pişmanlıktan faydalanmasıyla alakalı değerlendirecek bir duruma evirebilir.
Yani cezası daha mı az olabilir?
Ceza indirimine gidilebileceği şeklinde yorumlanabilir. Mahkeme heyeti böyle bir takdir kullanabilir.
Yani bu şu anlama geliyor diyorsunuz. Eğer Parakeş IŞİD'le ilgili detaylı bilgi verirse mahkemeye pişmanlık yasasından faydalanıp daha az ceza alabilir. Evet. Öyle mi?
Evet, evet. Aynen öyle. Zaten avukatı da bu yönlü bir savunma kurgusu ortaya koyuyor. Etkin pişmanlıktan faydalanmasıyla alakalı durumunun mahkeme tarafından mutlaka değerlendirileceği inancında avukat Reşat Davran ki o da zaten Parakeş'in uzun tutukluluk hali, kaçma durumunun olmaması, delilleri karartamayacağı, örgütle ilgili bu mahkemede az da olsa bilgi verdiği ve dikkat çekerek adli kontrolle tahliyesini talep etti. Tabii mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Ancak dediğim gibi Parakeş yazılı olarak eğer cezaevinden mahkemeyi detaylı şekilde bilgilendirirse bunun bir nevi etkin pişmanlık gibi değerlendirileceği savunma tarafından ve mahkemeden bu yönlü bir talepte bulunacağı konusu gündemde. Böyle de olursa yani eğer alt sınırdan ceza alırsa uzun tutukluk haliyle düşünüldüğünde eğer mahkeme böyle bir şekilde takdir ederse çok az bir cezayla Parakeş'in kurtulacağı düşüncesi taşıyorum ben.
Yani serbest kalabilir, öyle mi?
Öyle bir ihtimal var. Teknik olarak var. Üst sınır 15 yıl. 15 yıl verse bile 3-5 yıl içerisinde ondan sonra tekrar tahliye olması durumu söz konusu. Ama alt sınırdan 5 ya da 7,5 yıl ceza verirse infaz yasası gereği işte bunun belli süresini yatıyor. Uzun bir halde düşünüldüğünde birkaç yıl içerisinde tahliyesi söz konusu oluyor yani. Silahlı terör örgütü yerinin Türkiye'deki cezası bu.
Avukatıyla görüştünüz sanıyorum siz Reşat Davran'la.
Görüştüm, evet. yani.
Ne düşünüyor yani kendisiyle yaptığı görüşmelerden, eğer böyle bir şey olursa, serbest kalırsa, Parakeş daha önce iade davasını hatırlıyorsanız beni Avustralya'ya vermeyin, başka bir Müslüman evet. ülkeye gönderin diyordu. Dolayısıyla Reşat Davran'la yaptığınız görüşmeden edindiğiniz izlenimle ola ki en alt sınırdan ceza aldı ve çok kısa bir süre daha yatıp serbest kaldı. Nereye gidecek, bir bilginiz var mı?
Şimdi avukat kendisiyle cezaevinde henüz yüz yüze görüşmüş değil. Sadece Avustralya konsolosluğundan yetkililerle görüşmüş. Onlar Parakeş'i zannedersem cezaevinde ziyaret etmişler. Avukatın verdiği bilgilerden anladığım şey bu. Demiş ki yani geçmiş davalarda kendisini savunmadı, sürekli sustu. Sustukça kendisini ifade edemiyor. Daha büyük cezalar alması söz konusu. Kendisinin sözlü olarak savunmasını yapması daha sağlıklı diye paylaşmış. Ya demiş yani bunu söylerseniz Parakeş'e bu şekilde olmasını ben sağlıklı buluyorum. Yani ilk defa Parakeş mahkemede ciddi anlamda sözlü olarak kendisini savunduğuna göre bu mesaj iletilmiş olabilir. Ama net olarak şunu biliyorum ki Reşat Davran henüz kendisiyle cezaevinde yüz yüze görüşmüş değil.
İade davasında, son davada hatırlarsanız mahkeme heyetine siz kimsiniz ki beni burada yargılıyorsunuz, sorguluyorsunuz, beni bir tek Allah sorgular demişti Parakeş. Bu tip evet. bir çıkış yaptı mı yine, yoksa daha mı uysal mıydı?
Hayır, çok bitkin, yorgun, uysal, yorulmuş, psikolojik olarak çökmüş bir görüntü verdi. Ama yani şu da var, Kilis'teki gazeteci arkadaşlarla görüştüm başından beri. Ta en baş yakalandığından bu yana bu davayı izleyen arkadaşlarla görüştüm. Onlar Parakeş'in profesyonel bir yalancı olduğunu, mahkeme heyetini yanıltmaya çalıştığını, o yorgun, çökmüş, ağlamaklı görüntüyü bunun için verdiğini, ilk yakalandığındaki karakol sorgusunda da aynı taktiği izlediğini, kimliğini gizlediğini, kim olduğunu söylemediğini, o nedenle bu davranışını sürdürdüğü konusunu düşünüyor Kilis'teki gazeteci arkadaşlar. Yani üst düzey IŞİD yöneticisi olduğunu, bu konuda eğitimli olduğunu, dolayısıyla mahkeme heyetini şaşırtmak için her yolu denediği konusunda bir yargıları var. Tabii bu yargının doğru olup olmadığını, hem mahkeme heyetinin elde ettiği ya da edeceği deliller, Parakeş'in tavır ve tutumları, savunma makamının ortaya koyacağı tavırla birlikte biz de önümüzdeki süreçlerdeki mahkemeleri izleyerek analiz edip göreceğiz diye düşünüyorum.
Murat Bey, mahkeme ertelendi herhalde, bu ilk duruşmaydı çünkü.
Evet, ertelendi. Mahkeme tutukluğun devamına hükmetti. Bir sonraki duruşmayı 20 Aralık 2018 tarihine öğleden sonra saat 15.30'a bıraktı. 20 Aralık 2018'de biz de gidip işte kaldığı yerden davayı artık izlemeye devam edeceğiz.
20 Aralık'ta bir karar çıkması söz konusu mu, yoksa daha
Yok,
da uzar mı mahkeme?
Yok, zannetmiyorum. Yani silahlı terör örgütüne üyelik davalarında bir iki duruşmada karar hemen çıkmıyor. Mahkeme heyetinin araştırdığı bazı konular var. İşte beraber geldikleri kadınların kim olduğu gibi, neden oradan geldiği ve çapraz sorgudan çıkacak durum analizi. Belki işte Avusturya ile yapacakları yazışmalar, belki işte istihbarat teşkilatları ile yapacakları yazışmalar. Bunun için ben hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum ama tabii burada Parakeş'in tavrı da önemli. Eğer ciddi anlamda bir bilgi ortaya koyması, hatta etkin pişmanlıktan faydalanması ile alakalı bir durum olursa, hani bu önümüzdeki mahkemede mahkemenin tavrı farklı olabilir ama etkin pişmanlıktan faydalanmaması durumunda ben duruşmanın 20 Aralık'ta da tamamlanacağını düşünmüyorum.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.